gerçekten. Oysa adımız ve uyumlu için. Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Mart 2020 günlerden Salı. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT TV uygulamamız üzerinden dinleyebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız, telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz TRT Hayatın Sesleri. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Efendim bugün tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, koronavirüsü konuşacağız. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı telefon hattımızda olacak. Hepimiz bir mekandayız. Bir mekandaki yer adlarında önemsiz gibi görünen ayrıntılar bile aslında adların ait olduğu mekana dair çok ciddi ipuçları veriyor bizlere. Gerçekten yer adları mekanların hafızası mı? Her salı olduğu gibi Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlu Atay'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Mekanların hafızasını, yer adlarını konuşacağız. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gibi titrer yüreğim. Biliyor musun ne hallerdeyim? Telli söğüt gibi titrer yüreğim. Baharım gelmez yaprak beklerim. Hasretin filiz verir, filiz sürerim. Ne hazandayım, ne bahardayım. Yar bekler gibi ayaklardayım. Ne gül açarım, ne goncadayım. Adımla canımla toz topraktayım. Ne hazandayım, ne bahardayım. Yar bekler gibi ayaklardayım. Ne gül açarım, ne goncadayım. Adımla canımla toz topraktayım. Sularaydım sensiz başımı, dumana yandım kor yazlardayım. Göremiyorum ay ışığını, ayaza kaldım zor kışlardayım. Ne hazandayım, ne bahardayım. Yar bekler gibi ayaklardayım. Ne gül açarım, ne goncadayım. Adımla canımla toz topraktayım. Ne hazandayım, ne bahardayım. Yar bekler gibi ayaklardayım. Ne gül açarım, ne goncadayım. Adımla canımla toz topraktayım. öğüt gibi titrer yüreğim. Biliyor musun ne hallerdeyim? Telli söğüt gibi titrer yüreğim. Baharın gelmez yaprak beklerim. Hasretin filiz verir, filiz sürerim. Ne hazandayım, ne bahardayım. Yar bekler gibi ayaklardayım. Ne gül açarım, ne goncadayım. Adımla canımla toz topraktayım. Ne hazandayım, ne bahardayım. Yar bekler gibi ayaklardayım. Ne gül açarım, ne goncadayım. Adımla canımla toz topraktayım. Ne hazandayım, ne bahardayım. Yar bekler gibi ayaklardayım. Ne gül açarım, ne goncadayım. Adımla canımla toz topraktayım. Ne hazandayım, ne bahardayım. Yar bekler gibi ayaklardayım. Ne gül açarım, ne goncadayım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim şu anda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı telefon attığımızda. Ümit Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba, nasılsınız?
Çok şükür, sizler de iyisiniz inşallah.
İyiyiz inşallah, bize sağ olun.
Allah kolaylıklar versin. Sizler hastalarımızla yakın temas halindesiniz.
Evet.
Muvaffakiyetler diliyoruz sizlere.
İnşallah, sağ olun.
Ümit Bey, koronavirüs konuşuluyor. Televizyonlarda sık sık görüyoruz, sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Fakat pek çok yalan yanlış bilgilerle de karşılaşabiliyoruz. Öncelikle evet. COVID-19, koronavirüsten şöyle kısaca bahsedip de daha sonra korunma yöntemlerine ben geçmek istiyorum. Bize COVID-19'dan bahseder misiniz? Bu virüs nasıl bir virüs? Diğer evet, virüslerden ayıran özellikleri nelerdir?
Evet, şimdi koronavirüs aslında hep bildiğimiz bir virüs. Kışın çocuklarımızın hasta olduğu, bizim de bazen hasta olduğumuz bir virüstü. Soğuk algınlığı yapar. Ama bu tabii hayvanlarda mutasyona uğrayıp insana geçince Çin'de salgın hastalık nedeni oldu. Ve tüm dünya yayıldı. Bütün ülkeler şu anda teyakkuz halinde ve çok ciddi çöküntüler yaşıyorlar evet. Sağlık sistemleri, sosyal, kültürel anlamda. Şimdi bu aslında virüsün hastalığının ismi COVID-19 hastalığı. Virüsün ismi SARS-CoV-2 diye geçiyor. Bu 2002'de SARS hastalığı yapmıştı. Onunla çok yakın benzerliğinden dolayı bu ismi aldı. 2012'de de Suudi Arabistan'da yaz döneminde MERS hastalığı yapmıştı ve ölüm oranı %35'ti ama çok az insanı kaybettik güzel bir şekilde. Yani çok az insanı kaybetmesi bizi sevindirdi. Çünkü çok öldürücüydü. Şimdi bu hastalık da mesela griple, influenza, H1N1, domuz gribiyle farkı birincisi bir kişi 3-5 insana, 3 insana bulaştırabiliyor. Hatta bazı süper bulaştırıcılar daha fazla insana bulaştırabiliyor. İkincisi ölüm oranları da gribe göre 40 kat daha fazla öldürüyor. Onun için dünyada çok hızlı yayılıyor ve ne yazık ki özellikle risk altındaki kişiler ne yazık ki kaybediyoruz. Evet. Öyle bir durumda.
Peki bu koronavirüs kişiden kişiye nasıl bulaşıyor?
Damlacık yoluyla bulaşıyor aslında. Özellikle işte hapşırma, tıksırma, öksürmeyle, tabii ki işte sıvılarla, yani ağızdaki sıvılar, burundaki sıvılar, onlarla işte elimize dezenfekte etmezsek, dokunduklarımız yüzeylerden, bir kişi öksürürse biraz da havada asılı kalıyor tabii. Ve özellikle işte yüzümüzden, elimizle, ağzımıza, burnumuza, gözümüzden de bulaşarak bize boğazımıza yerleşip daha sonra akciğeri özellikle tutuyor bu virüs. Bir gripten de ayrımı o özelliği. Akciğerde tabii ki yetmezliğe, böbrek yetmezliği, kalp hasarı yapıp kişinin makineye bağlanıp, cihaza bağlanıp ölümüne neden oluyor.
Evet. Şimdi biz çocuklarımızı ve yaşlılarımızı evlerimizde tutmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Evet. Fakat çalışan bir kesim var. Bunlar da virüse çok karşı karşıya gelebiliyor virüsle. Evet. Ve Allah korusun bir virüs bulaştığında bunu eve taşıyabiliyor.
Tabii. Evet.
Şimdi eve gittiğimizde biz nasıl önlemler almalıyız ki evdekilere bu virüsü bulaştırmayalım?
Evet, birincisi hani yerden çok virüs bulaşmaz ama genel hijyen kurallarıyla eve ayakkabıyla girmeyelim. Kapıda çıkartalım, evin içine girmeyelim. Ayakkabılarımızı ayakkabılığımıza koyup elimiz dokununca. Hemen ilk önce yapacağımız şey çoluğa çocuğa, eşimize, anneye babaya sarılıp öpmeden, ki öpmeyelim zaten, elimizi yıkayacağız. Elimizi, burnumuzu, hani bu abdest alma teknikleri gibi, işte ağzımızı çalkalayıp öyle tüküreceğiz, kulaklarımızı, boynumuzu, saçlarımızı falan da şöyle bir iyice yıkayıp, çünkü oralardan tabii damlacık yoluyla saça da bulaşabilir. Biz onun için hastane bone takıyoruz mesela. Evet. Dolayısıyla iyice kendimiz, hatta mümkünse duş alıp kıyafetlerimizi de steril bir alanda, yani böyle hani çok yerlere atmadan, poşetin içine koyarak veya direkt makineye atarak veya yıkanmayacak kıyafetlerse aslında dışarıda havalanmaya da balkonda bırakıp zaten 8 saat sonra virüs havalanınca güneş ışığıyla, havayla tamamen ölmüş olur.
Evet.
Bu önlemlere dikkat edip özellikle el hijyeni, tabii ki sosyal mesafeyi evde de koruyacağız. Özellikle risk altındaki insanlar varsa, biz de çok dışarıda çalışıp kişilerle temas ediyorsak sosyal mesafeyi koyacağız. Masalarda hani uç uça oturacağız. Koltuklarda yan yana çok oturmayacağız. Biraz evdeki mesafemizi ne yazık ki bu dönemde 1-2 ay süresince çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet. Bir de market alışverişi yapıp o gıdaları eve getiriyoruz. Hepsi ambalajlı. Evet. Bir ambalajlı olmayan ekmek var. Peki bu virüs yiyecekler yoluyla bize bulaşabilir mi?
Şimdi virüs aslında yiyecekler yoluyla bulaşmaz. Çünkü mide aslında geçer zaten. Bizim yediğimiz yemeklerle biz hasta olmayız. Ancak o işte dışarıdaki kaplar tabii ki elle temas edildiği için bazı ürünlerde, meyve sebzede, bunları bol iyice yıkamamız lazım. Tabii sirke suyu, yani bazik bir ortamdır aslında. Sirke suyunu da bekletince de biraz dezenfekte etmiş oluruz. Ama bol suyla yıkayınca zaten elimizde iyi yıkayarak korunmuş oluruz. Diğer kapalı ürünlerde de özellikle dediğim gibi hani biraz bozulmayacak ürünleri dışarı koyup balkonda havalandırıp o şekilde virüsleri tamamen uzaklaştırmış oluruz. Zaten illa hani 1-2 saat aslında en çok bulaştırıcı dönemdir bu kaplarda. Ondan sonra virüs yükü dediğimiz sayısı gittikçe azalır. Zaten 4. saatten sonra genelde bulaşmaz. Virüs test edilse de bulaşmaz. Onun dışında hani buzdolabına koyacağımız ürünleri biraz böyle normal bir sabunlu bir bezle silip, tabii çok yıpratmadan, onları dolapta saklayabiliriz.
Evet. Bahar geldi, dışarıya da çıkmak istiyoruz. Güzel güneşli bir gün var.
Evet.
Güneş ışınları bu virüsü öldürür mü?
Şimdi güneş ışınlarına, evet, ultraviyole ışığına karşı tabii ki virüsler hassastır. Yani ölürler, yaşayamazlar. Ama tabii bu şimdi kişiden kişiye birebir temasla bulaştığı için, dolayısıyla hani kapalı ortamlarda veya güneş ışığında yan yana gelip yine temas edersek, öksürürsek, tıksırırsak yine bulaşabilir. Onun için hani illa güneşin bunu öldüreceğini düşünmemek lazım. Bu rahatlığa neden olur. Bulaşı artırırız. Çünkü MERS salgını, 2012'de dediğim Suudi Arabistan'daki salgın Ağustos ayındaydı. 2 ay önceki Umman'da mesela hava sıcaklığı 30 dereceydi ama 30 tane vakaları vardı. Dolayısıyla illa hani hava sıcaklığına, güneşe güvenmeyelim. Ancak havalandırmayı artıralım. Evimizin havalandırması, iş yerimizin havalandırmasına içeri bol güneş ışığı ve rüzgar ve oksijen girsin. İkincisi mutlaka güneşe çıkalım. Yani dışarı çıkma imkanımız varsa tabii bu anlamda. Evet. Tabii ki çok bir araya gelmeyelim dışarıda da. Aralıklı mesafelerle kendimizi koruyalım. Bunlara dikkat edersek kendimizi koruruz.
Bir de akıllardaki soru şu. Evcil hayvanlarımız var, kedimiz var, köpeğimiz var. Bu hayvanlarımızdan bize koronavirüs bulaşabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı?
Yok, bulaşmaz. Onlara öyle bir bulaşı yok. Yani hayvanların bize, o evcil hayvan olduğu için onların herhangi bir bulaştırıcılığı yok. Ama tabii ki hayvanları dokununca mutlaka elimizi yine ya işte %60-70-80 alkollü kolonya ile dezenfekte edelim, el dezenfektanı kullanabiliriz. Veya eve gidince mutlaka elimizi 20 saniye bol su ve sabunla yıkamamız lazım. Tırnaklarımız kısa olması lazım. Genelde saat, yüzük, işte bazen kurumlarda kimlik kartı, işte özellikle küpe, onları çok kullanmamamız lazım. Onlar çünkü çok bulaştırıcı olur.
Peki sokak hayvanlarından bize bulaşabilir mi?
Yok, bulaşmaz.
Onlardan da
evcil
bulaşmaz.
Evcil hayvanlardan bulaş yok.
Tamam. Ya bunlar çok önemli bilgiler bizler için.
Evet.
Tedbirlerimizi alacağız, korunacağız. Çok teşekkür ederiz size verdiğiniz
çok
bu bilgiler için.
Son
eklemek istediğiniz...
Birkaç uyarı yapayım hemen ben müsaadenizle Mustafa Bey. Birincisi, evde kalalım mutlaka. Özellikle risk altındaki popülasyonumuz çok fazla. Evde kalmak çok önemli. Onları da virüs bulaştırmayalım. Dışarı çıkan insanlar anlamında onları biraz izole edelim. Bu her yaş grubu olabilir, risk altındaki insanlar. Çocuk hastalarımız da var, genç hastalarımız da var çünkü. İkincisi, sigara içenlerde ve erkeklerde özellikle 10 kat daha fazla görülüyor. Sigara içenlerde özellikle. Onun için asla sigara içmeyelim. Bundan çok uzak durmamız lazım.
Evet. Ümit Bey, gençler arasında da bana bulaşmaz algısı var. Gençlere bulaşmaz
kesinlikle
mı bu?
Yanlış. Hayır, bizim şu anda yatan hastalarımız mevcut ne yazık ki. Genç arkadaşlar da yatıyor. Çocuklar da yatıyor. Ama onlara tabii ki klinik semptomlar biraz daha hafif oluyor. Ama kötü sonuçlar da olabilir. Gençlerde bulaşabilir ve gençlerde özellikle daha bulaştırıcı olabilir. Hmm. Onun için toplumumuzu korumak için mutlaka gençlerimize tüm önlemlere dikkat etmesi lazım. Hijyenik kurallara.
Evet. 65 yaş ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Peki evet. Yaşlılarımız evde sıkıldılar. Bir şöyle bahçeye çıkalım dediler. Böyle gezi alanları varsa küçük mesafede bir hava almak istediler. Hangi şartlarda sokağa çıkabilirler?
Evi bahçeliyse evinin bahçesine çıkabilir. Çok parka bahçeye çıkmasınlar. Balkona çık ve özellikle güneş ışığı alsınlar. Ne yazık ki biraz onları biz koruyacağız. Çünkü dışarı çıkarken işte temas ettikleri yerlerden de virüs kapabilirler. Onun için onların bize evden çıkmasını istemiyoruz. O husus çok önemli.
Evet. Maske takmalılar mı?
Yok, maske aslında şöyle, hasta olan maske takması lazım. Birinci kural o. İkincisi, sağlık personeli tıbbi muayene yaparken, işlemler yaparken özellikle maske takıyoruz. Dolayısıyla hasta olmayanın maske takması, eldiven takması daha tehlikeli. Çünkü daha çok bulaş oluyor ve daha çok virüsü yayabiliyor. Enfekte olmayacaksa da enfekte olabilir. Hmm. Ama tabii ki çok bağışıklık sistemi baskılıysa, belirli saat mesela birkaç saat, 2-3 saat dışarıda maske takması, hijyenik bir şekilde el dezenfeksiyonunu yaptıktan sonra maskeyi takıp çıkartmasıyla öyle kullanabilir. Ama bir maskeyi zaten 5-6 saat, 8 saat kullanabilir. Ondan sonra onu saklamak gibi bir şey olamaz asla.
Evet. Şimdi bende koronavirüs belirtileri göstermeye başladı. Ateş var, biraz öksürük var. O an ben ne yapmalıyım?
Evet, ilk önce çok geçmiş olsun deriz tabii hastalarımıza. Şimdi ateş tabii ki önemli bir bulgu bizim için. Özellikle kuru öksürük mesela. Bunun akıntısı varsa çok bir anlamı yok bizim için. Kuru öksürük, nefes darlığı bizim için çok önemli. Ciddi bir halsizlik, eklem ağrıları, bazen ishal. Bu belirtileri gösteren vatandaşlarımız, şu anda bütün hastaneler zaten pandemi hastanesi ilan edildi. En yakın hastaneye başvurup gerekli muayenesini, gerekirse testini, gerekirse akciğer tomografilerini, kanlarını zaten doktorlarımız karar verecektir. Ama tarama amaçlı herhangi bir testimiz yok şu anda. Yani ben gideyim bir test yaptırayım olayı yok şu anda. Hızlı tanı kiti gelecek ama o da kontrollü ve Sağlık Bakanlığı'nın ve doktorların, hekimlerimizin kontrolü altında olacak. Buradan da hani şu notu da düşmek istiyorum. Tüm sağlık çalışanlarına, başta hemşirelerimiz, güvenlik personelimiz, temizlik personelimiz ve hekimlerimize ve ailelerine çok müteşekkiriz. Onlara evet. Başarılar diliyoruz. Hayırlı görevler olsun. Kendilerine çok iyi baksınlar. Çünkü çoğu ülkede en çok hastalananlarda ne yazık ki bu gruplar. Kendilerini mutlaka çok iyi korusunlar.
Evet. Biz de bu zor günlerde, zor şartlar altında özverili çalışmalarınızdan dolayı size ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Biz de müşekkiriz.
Çok sağ olun.
Sizler de her zaman halkımızla birlikteyiz. Bu milli mücadeleyi inşallah ülke olarak çok az hasarla atlatmaya çalışacağız.
Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Efendim, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı telefon hattımızdaydı.
Geceyi düşündün mü? dalmalı. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata var. Berna Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim Mustafa Bey.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Evdeyiz, evdesiniz. Mutluyuz.
Evet, evde kalıyoruz.
Evet, evde kalıyoruz. Doğrudur sloganımız, her yerde aynı.
Evet, evlerimiz bizim mekanlarımız. Tam da bu konudan bahsedeceğiz bugün. Bugünlerde evlerimizdeyiz. Bizim için en güvenilir ortamlar şu anda evler.
Evet, dolayısıyla ben de bundan esinlenerek dinleyicilerimizle bir kitabın bir bölümünü paylaşmak istedim ve adını paylaşmak istedim. Aslında daha çok coğrafya açısından yaklaşan bir eser. Ben bugün daha çok dil açısından yaklaşacağım duruma. Doktor Murat Gülbetekin'in Mekanın Hafızası, Yer Adları adlı çalışması. Bugünlerde sizin de söylediğiniz gibi evdeyiz. Mekanlar tabii günlük dilde biz mekanı daha çok kapalı alan olarak kullanıyoruz. Coğrafyacılar daha farklı kullanıyorlar. Ben geçenlerde Murat Bey'in kitabıyla tanışınca eve farklı bakmaya başladım. Çevreye evet. de farklı bakmaya başladım. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmak istedim. Bir kere yürekten öneririm Mekanın Hafızası kitabını. Murat Gülbetekin'in çok keyifli bir kitap. Dediğim gibi biz mekan deyince genellikle evi anlıyoruz ama evden daha büyük bir anlamı var. Ve insanlar için de nasıl söyleyelim, iç dünyamız açısından da kültür dünyamız açısından da önemli bir anlamı var mekanın. Ve bir mekana isim vermenin de bir erki, bir gücü var. Bu tarih boyunca kullanılmış çeşitli amaçlarla. Ama bir yerleşik hayatın göstergesi aslında bir yere isim vermek. Kendi evimize de zaman zaman farklı gözlerle bakıyoruz, özellikle bugünlerde. Evimizin bulunduğu daha geniş anlamda mekana da farklı bakıyoruz. Çok geniş bir çalışma alanı var. Bilim dünyası açısından bazı konular çok disiplinler arası çalışılıyor. Bu mekan ve mekan adları da yer adları da çok disiplinler arası çalışılıyor. Hem tarihçiler hem coğrafyacılar hem de dilciler çalışıyorlar. Çünkü bir yere isim vermenin çeşitli yapısal özellikleri var. Örneğin kullandığınız dil bilgisi ekleri de farklı. Biz Türkçe'de özel dil bilgisi ekleri türetmişiz. Bugün artık o ekler, gramerler biraz farklı kullanılıyorlar ama aslında ilk çıkışları öyle. Hemen söyleyelim, şu bizim zaman zaman sıfat yapmak için kullandığımız lıklık eki vardır.
Evet.
İşte o aslında bir yer yapma, yer adı yapma eki. İşte bademlik, zeytinlik gibi. Giderek başka anlamları da taşımış ama ilk çıkışlarından biri bu. Yine tamamen Türkçe'ye özgü yer ismi yapma eklerinden biri, bugün çok kullanmadığımız ya da kullandığımızda fark etmediğimiz laklek ekleri. O da ilginç. Kışlak, kozalak, yaylak gibi çeşitli isimler yapıyorlar. Baktığınızda temelde yer isimlerini önemli birkaç şey görüyoruz. Bir tanesi, yani Türkler veya dünya da böyle aslında, bir yere isim verirken nelerden esinlenmişler. En belirgin yer ismi yapma tekniği oranın belirgin özelliğinden esinlenerek isim vermek.
Evet, ben Sayın Gülbetekin'in kitabına da şöyle göz attım. Bir tabiri var, mekana kök salmak.
Evet,
yer
evet.
adları için kullandığı tabir.
Çok güzel bir ifade, gerçekten güzel yakalamışsınız. Hemen o zaman geçeyim, Sayın Gülbetekin'in bir ifadesi daha var. Diyor ki, mekan bugünden ibaret değildir. Her mekan dünün ürünüdür ve aynı zamanda geleceğe uzanan bir köprüdür. Yer adlarının taşıdığı derinlikten haberdar olmamak, bu köprüden haberdar olmamak insanın kendisini cahil bırakmasıdır diyor ki. Çok anlamlı buluyorum bunu.
Çok güzel bir tabir. Tabii,
buyurun.
Yer adlarının toplumun hafızasında oynadığı tarihi bir rol var.
Evet evet.
Önem
ve değiştirilmesi de aslında bizim dilde afazi dediğimiz, yani konuşma yitimi gibi de çevrilebilecek bir şeye neden oluyor. Bağlantılarınızın koparılması demek, yer isimlerinin değiştirilerek bağlantılarınızın koparılması demek, o yerle ilgili algınızın da değiştirilmesi demek. Biraz önce söylediğim, bir yere isim verme bu anlamda güçlü bir güç, erk, bir nasıl söyleyelim, bu siyasi bir irade de olabilir, toplumsal bir irade de olabilir. Ama bir yeri adlandırabiliyor olmak çok önemli. İlginç bir şekilde bunu genelde halk kendi kendine yapıyor. Tabii ki şehirler, sokaklar, meydanlar için daha politik bir çoğunluğun kararı olabilir ama köy isimleri gibi yerlere baktığınız zaman halkın daha çok tercihlerinin söz konusu olduğunu görebiliyorsunuz. Belli dönemler değişiklik de olsa, biraz önce söylediğim gibi belirgin özelliklerine göre vermiş zaten insanlar da. Renk isimlerine baktım, hem Sayın Gülbetekin'in kitabından hem başka kaynaklardan. En çok renk isimleriyle anıyoruz. Birinci sırada da renk isimlerinden kara sözcüğü geçiyor. Belki dinleyicilerimizin arasında vardır. İşte Karaköy var, Karapınar var, Karahisar var, Karayazı var. Dolayısıyla yazı buradaki yazmak anlamındaki yazı değil de oba anlamındaki, çayır anlamındaki yazı. Çeşitli birleşik isimlerde birinci sırada kara gelmiş. Sonra sarı ve kızılı görüyoruz. Aslında yeşili görmeyi isterdim ben. Kaynaklar da aynı şeyi söylüyor ama yeşil daha az, sarı ve kızıl sözcükleri daha fazla kullanılmış.
Evet.
Belirgin özelliklere göre verilmiş. Bugün çok bilmediğimiz ama öğrendiğimizde evet anlamlı bulabileceğimiz şeylerden biri. Osmanlı döneminde İzmir'in de bulunduğu bir vilayet var. Yalnız vilayet bugünkü şehir valiliği gibi değil de benzetmek olursa eyalet gibi düşünmekte fayda var. İzmir'in de dahil olduğu vilayetin adı Suğla ya da Sığla. Çünkü çok sulak bir arazi, Menderes'i de düşünecek olursanız obayı ve
sulak,
nehri.
Sulak.
Evet. Dolayısıyla geçmişten gelen isimlere baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz. Hatta bazıları yitirmişler o özelliklerini. Bu anlamda Sayın Gülbetekin'in bir benzetmesi var. Zaman makinalarına da benzetiyor bir söyleşisinde yer isimlerini. Örneğin Ormanlı köyü var fakat orman yok. zamanla çekilmiş orman. Dolayısıyla ismi kalmış ya da işte Gölcük ismi. Gittiğinizde bir göl görmek isteyebilirsiniz ama yok, zamanla kaybolmuş. Kızılhisar diye bir yer var, Hisar kaybolmuş, adı kalmış. Geçmişte varmış, dolayısıyla bu biraz önce bahsettiği köprüler bu belirgin özelliklerle birlikte kendini gösteriyor. Bir diğer isim verme tekniği diyelim kabaca, bir kurucu kişi, soy ya da topluluğa göre isim vermek. Örneğin Hacı Süleymanoğlu köyü var, Deli Oğlan Deresi ve köyü var. Benim de gidip ziyaret etme şansım olan Mengen tarafında söyleyiş farklılığı o kadar değiştirmiş ki ben öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bubazır köyü var mesela. Bubazır köyünün neresi olduğunu biz anlamadık. Ta ki muhtarlıktan bir yazı görene kadar meğer Baba Hızır köyüymüş. Dolayısıyla halkın ağzında da değişiyor ve bunların da halk kültüründe hatta anlatı geleneğinde karşılığı var kültürel olarak.
Evet.
Bir diğer isim verme yöntemi de idari statüsü olan yerlere isim vermek. Bu özellikle Osmanlı'da tabii var, bugün için böyle bir yer adı verme gibi bir durum söz konusu değil. Ancak Osmanlı döneminde mesela Kadışehir kasaba olarak geçmiş, Ova Divanı, Alpagut, Alpava gibi. Askeri terimler bunlar ve bugünkü karşılığı sanıyorum böyle binbaşı ve üstü gibi bir askeri rütbe düşünebilirsiniz. O şekilde bir askeri birliğin bulunduğu yerlere isimler verilmiş. Bu birlikler ya da işte Kadışehir gibi bir tür mahkeme merkezi olan yerler sonradan tabii ki çok değişmişler ama isimleri kalmış. İlginç bir şey daha var. Havas. Çeşitli yerlerde bugün genellikle köy, kasaba karşılığında çok yerde var Türkiye'de Havas. Havas'ın ilginç bir karşılığı var. O da şu: hanedana tahsis edilen çeşitli amaçlı arazilere Havas deniyor. Bu mesela merada olabilir. İşte ihtiyaçların karşılanması için tarla gibi tarım amaçlı da kullanılan bir yerde olabilir. Kimi zaman yazın ya da işte baharda vakit geçirilecek bir yerde olabilir. Ama hepsine Havas adı verilmiş ve bu Havas tabii artık geçerliliği olmamasına rağmen çok yerde geçiyor Havas adı. Bir diğer anlatınca ilk başta yabancı gelecek ama dinleyicilerimize sonunda çok tanıdık gelecek bir şeyden de bahsetmek isterim. Abat sözü bize Farsçadan doğru gelen ova anlamında bir sözcük. Zaman zaman duyabilirsiniz yeşil abat gibi, işte kuruca abat yaylası gibi yerler var. Fakat en tanınmışı yalak abat, yani sulu sulak yer anlamında yalak abat. Giderek yalakova ve giderek de yalova olmuş. Bugünkü karşılığı tarım arazilerinin yer aldığı ve düşünürseniz İstanbul'un da aslında bütün zamanında ve belki hala sebzesini, meyvesini yetiştiren, dünyanın çok büyük bir bölümüne çiçek ihraç eden Yalova'nın ismi kendisiyle de çok uyumlu ve bu şekilde adlandırılmış.
Evet.
Bir başka sözcüğümüz var, Bolu. Bolu sözcüğü de doğal olarak şehir adı, işte Safranbolu, İnebolu ve Bolu'dan bildiğimiz. Fakat bize ait bir sözcük değil. Bolu aslında eski Yunanca'dan gelen, işte polis, şehir sözcüğünden geliyor. Bu şehirlere baktığınızda da şunu görüyorsunuz. Biz bugün artık çok kanıksamışız bizim şehrimizin ismi. Fakat bu şehirlerin, küçük de olabilirler Safranbolu gibi, tarihine baktığınız zaman ismi bir sinyal gibi bizim için. Çok çok çok eski şehirler olduklarını ve bizim Anadolu'daki yerleşimimizden önce de birer ticaret merkezi olarak varlıklarını gösterdiklerini görebiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten bir zaman makinesi.
Evet.
Yer atları. Yine Yunanca'dan dilimize geçen ve tamamen değişerek artık bizim söyleyişimizde, bizim kelimemiz olan burgaz var. Burgaz da kule anlamında. Burgaz adının anlamı böylelikle yerini
Kemer
buluyor. Biraz
burgazlar.
Daha yüksek.
Evet.
Yine kültürel değerlerimizle isimlendirdiğimiz yerler var. Cuma sözcüğü bildiğiniz üzere hem gün adı hem de aynı zamanda dini bir karşılığı var. Fakat cuma sözcüğü aslında toplanmayla ilişkilendirilmiş adı üstünde.
Evet.
Ve Türkiye'nin pek çok yerinde cuma yeri, cuma yanı, cumalı, eski cuma, yeni cuma gibi yerler var. Baktığınızda şunu görüyorsunuz. Buralar toplanma yerleri, ibadeten, nasıl söyleyelim, mutlaka bu isimli yerlerde bölgenin gelip toplanabileceği, bölge insanının gelip toplanabileceği, özellikle de cuma günleri bir arada bulunabileceği camiler var. Ve yine bir araştırmada bu isimli yerlere bakıldığında çoğunda diyelim, mimarisiyle öne çıkan çok eski camilerin bulunduğunu görüyorsunuz. Ona göre isimlendirilmiş. Bir diğer yer adımız da peyniriyle meşhur Ezine. Eyne ya da İne isimleriyle de anılıyor. Ezine deyince biz bugün peyniri hatırlıyoruz. Tabii doğal olarak özellikle Çanakkale ki başlı başına yer adı olarak konuşulması gereken bir yer. Fakat Ezine de aynı şekilde Farsça'da cuma günü, cuma gününün adından esinlenilmiş ve biraz önce söylediğim anlama çok yakın. Ezine hutbe okunan yer demek. Ve baktığınızda kendi bölgesinde de böyle bir merkezi yere karşılık geliyor. Ve yer isimleri söz konusu olduğu zaman biz ne kadar çok dikkatimizi vermeden bugün kullanıyor olsak da derin anlamına baktığınızda kendi kültürünüzle, hatta kendinize ait görmeyeceğiniz çok geçmiş kültürel ögelerle de bağınızın olduğunu gösteren bir şey.
Yer adlarının hepsinin bir hikayesi var. Benim aklıma gelen de Elazığ. Eski adı Elaziz. Aziz
evet.
olan şehir. Bu da çok hoş bir tabir.
Evet evet. Aynı şekilde bizim şehir isimlerimize baktığınız zaman Diyarbakır'ı görebilirsiniz.
Diyarbakır, Diyarbakır olmuş.
Karadeniz'e baktığınız zaman dönüşmüş çok fazla yer ismi olduğunu görüyorsunuz. Sinop gibi, Trabzon gibi. Şehir isimleri zaten kültür tarihimiz açısından anlamlı. Ancak yaşadığınız şehre, mekana, işte biraz önce söze başlarken söylediğimiz gibi evimize baktığımızda da isimler çok anlamlı. Bugün mesela bir şimdilerde biraz daha büyük, çok katlı binalarda oturuyoruz belki ama eski usul mahalle yerleşimlerine baktığınız zaman her bir apartmanın kendi ismini seçişi bile bir yer adı macerası aslında.
Evet.
Oturduğunuz apartmanın ismi, bulunduğunuz apartmanınızın bulunduğu, evinizin bulunduğu sokağın adı, bu açıdan baktığınızda nasıl sahiplenildiğini de görebilirsiniz. Biz Ankara'da bunu yaşadık. Lütfen hani kimseye de kusur vermek istemem ama bahçeli evler bizim çocukluğumuzdan itibaren 3. cadde, 7. caddedir. İsimleri değişmiş olsa bile biz hala eski Ankaralılar olarak 3. caddeyi, 7. caddeyi biliyoruz ve yeni isimleriyle, ki 10 yıllar oldu belki, yeni isimlerini hala edinemeyebiliyoruz. Bu bir direnç göstermekten değil aslında. Bu tür yer isimlerine uyumlanma becerimizin çok tarihli, çok köklü bir şey olması dolayısıyla biraz nasıl söyleyeyim, dirençli olmasından, yani istemediğinizden değil, o kadar yer ediyor ki insanın dilinde.
İçselleştiriyoruz artık.
Evet, içselleştiriyoruz ve onu kolay kolay değiştirmek mümkün olmuyor. O yüzden herhangi bir yer adını değiştirebilmek bir güç göstergesi. Fakat aynı zamanda bunu kabul ettirebilmek, bunun benimsenmesini sağlayabilmek o apayrı bir süreç. Biz bunun tersini de çok görüyoruz. Ben işte sabah bir iki arkadaşımla konuşup bazı bloklara da baktım. Örneğin Bulgaristan'da, Yunanistan'da, hatta Macaristan'da Türkçe kökenli Türk yerleşim bölgelerinin isimlerinin değiştirilmesi konusunda gösterilen gayret gösteriyor ki bu bir zeminde bir şey var. Yani insanların kendilerini mekanla özdeşleştirme haline bir eleştirel bakış var. Bizde karşılığı yok mu? Belki biz o kadar keskin olmayabiliriz, bilmiyorum tam çapını, ama bizde de karşılığı var. Bugün Bodrum'un en lüks ve en pahalı nasıl söyleyelim, tatil beldelerinden birinin adı Türkbükü. Fakat sonradan değiştirmişiz. Aslında eski adı Rumbükü, fakat biz oraya yerleştikten sonra adı değişmiş. Karşılıklı evet. mübadeleden sonra uzun yıllar önce adı değişmiş ve Türkbükü olmuş. O yüzden yer isimleri verirken hani temelde hem Türkçenin kendi yer gramerlerinin, isim verme gramerlerinin olması bizim için anlamlı. Evet. Hem de yaşadığımız yerlerin isimlerine bakarsak küçük birer müze gibi. Şu aralar vaktimiz de var çoğumuzun. Sizler gibi bu arada tabii size kolaylıklar diliyorum. Siz işinizin başındasınız, ayrılmadınız.
Teşekkür ediyoruz.
Bizim gibi evden çalışabilen, evinde vakit geçirebilen insanlar için bulunduğumuz yerin, sokağın isminin hikayesini bilmek, eğer varsa işte bölgemizin isminin hikayesini öğrenmek, şehir isimlerinin, yer adlarının hikayelerini bilmek çok anlamlı. Biz bu anlamda bir araştırmacının şöyle bir sözü var: çok kadim şehirlere sahibiz, İstanbul gibi. İsimlerinde çeşitli yorumlar yapabiliyoruz, şöyleydi böyleydi diye, ama mutlaka derinlikle öğrenmeye ihtiyacımız var. Şu aralar vaktimiz de var. Buna bakabiliriz diye düşündüm. Üstelik evimizde, kendi iç mekanlarımızda mekanı algılama şeklimize de tüm dünyada hatta yeniden bakıyoruz. Belki buradan yeni isimler de çıkabilir. Anlamlı da olabilir.
Evet.
Biz Ankara'dayız. Ankara ile çok... Hemen onu da söyleyelim. Ankara isminin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Kimi işte Ankor, yani çapa, belli bir dönemde bir çapa, deniz çapası, çıpa da diyebiliriz.
Engörü diyenler var.
Üzümden geldiğini söyleyenler var. Çeşitli kaynaklardan çeşitli yorumlar var. Hatta biraz daha zorlayarak Adrianopolis'ten giderek Ankara'ya dönüştüğünü iddia edenler de var. Biraz zorlama da olsa. Bilmiyoruz aslında şehrimizin evet. tam adını, ama bizim için bir anlamı var. Biz bu hikayelerin tamamına sahip çıkarak ancak kendi şehrimizin bir anlamda içinde bulunduğumuz büyük mekanın sahibi oluyoruz. Yani reddederek ya da varsayarak değil, pek çok anlama eş zamanlı olarak sahip çıkarak aslında mekanlarımızın adlarına sahip çıkıyoruz. Benim ilginç bir hikayem var. Benim babam yıllarca belediyede çalışmış bir insandır. Yenişehir der Kızılay'a. Ankara'da dinleyicilerimiz bileceklerdir belki. Yenişehir'e gidiyorsan der evet. ve ben yıllardır derim ki baba ne Yenişehir'e? Oranın adı Kızılay.
Kızılay evet.
geçenlerde ben birisine söyledim Kızılay'a gidiyor musun diye. O da cevap verdi. Evet, Milli İrade Meydanı'ndan geçeceğim. Ben babama yaşlı derken aslında ben şu anda bir önceki jenerasyon olarak gençlerde bu şekilde konuşuyorum. Yer adlarının değişikliği kuşakların da iletişimini ne kadar etkiliyor.
Etkiliyor evet.
Babam hala Yenişehir diyor. Ben de hala Kızılay demeye devam ediyorum alışkanlığımla. Biraz önce söylediğim gibi birini reddedip öbürünü almak değil, kapsayarak hepsini hatırlayarak devam etmemiz gerekiyor ki bu geçmişten geleceğe giden köprüleri yıkmayalım. Biraz önce Murat Bey'in söylediği gibi yer adlarının taşıdığı derinliklerden haberdar olalım.
Evet. Berna Hanım, Ankara'da yaşıyoruz. Pursakları bilirsiniz.
Evet.
Buranın isminin de ilginç bir hikayesi var.
Buyurun.
Timur Lenk ordusuyla Anadolu'ya geliyor. Filleriyle birlikte bu Pursaklara kadar geliyor. O zamanlar oralar çok ağaçlık bir alan. Orman var. Filleriyle birlikte ağaçların arasına gizleniyor. Fil saklar, fil saklar, olmuş bize pursaklar. Böyle bir hikayesi var. Fil saklar, pursaklar olmuş. Timur Lenk'in ordusunun başında da bir komutan var. Komutanın ismi Esenbuga. Esenbuga. İşte şimdiki Esenboğa Havalimanı'nın ismi oradan geliyor.
Ve bakın ne kadar eski bir tarihten bahsediyorsunuz.
Evet.
Biraz önce söylediğim gibi fil saklayan ormanlarda
evet.
Bugünlere devşirmişiz yaşadığımız yerleri. Gelecek İçinde inşallah biz bugünden güzel isimler, güzel anlamlar bırakabiliriz bir sonraki nesillere.
İnşallah. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok
ben
sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Hoşça kalın.
İyi günler.
Efendim, Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Elif Berna Kutlu Atay'la mekanları konuştuk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yaşadığım en büyük aşk sen olacaksın. Sensiz yalnızlığı, anlamsızlığı, tadı olmadan ömrün. Umutsuzluğumu gördüm, dokunduğum hiçbir tende kokun yok. Aradığım mutluluğu gözlerinde buldum. Yaralarım artık uzakta bir yerde, sessizce küllenip savruluyor.
Sen son aşkım, son ümidim olacaksın. Kalbimde her zaman ruhum dudaklarında hayat buluyor. Yaşadığım en büyük aşk sen olacaksın. Sen son aşkım, son ümidim olacaksın.
Hayatın Sesleri.